Kronos Podcast.
Merhaba sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemle birlikteyiz. Malumunuz komşumuz İran'da, İran'ın başkenti Tahran'da bir üçlü zirve gerçekleştirildi. Güney komşumuz Suriye ile, Suriye'nin geleceği ile yakından ilgili bir zirveydi. Zirvede verilen görüntüler de çok konuşuldu ama tabii ki daha önemli olan zirvede ortaya konulanlar, hem Suriye'nin geleceği açısından hem de Türkiye-İran, Türkiye-Rusya ve Türkiye-Suriye ilişkileri açısından acaba önümüzdeki günler neler gösterecek? Nitekim ardından gerilimi yükseltebilecek açıklamalar geldi. Bu konudaki en yetkin isimlerden biri eski Dışişleri Bakanı Sayın Yaşar Yakış'la konuşacağız. Sayın Yakış, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sayın Şahin.
Üçlü zirve son derece önemliydi. Özellikle Astana süreci açısından son derece önemliydi. Suriye'nin geleceği açısından son derece önemliydi. Fakat magazin mi dersiniz yahut da bu tür uluslararası toplantılarda, görselliklerde önemli mi dersiniz? Ama verilen fotoğraflar konuşuldu. İran ruhani liderinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi esnasında verilen fotoğraf hali konuşuldu. Bir taraftan Putin'in Sayın Erdoğan'ı beklemesi konuşuldu. Bu konularda sembolik olarak bir anlam, bir önem atfetmek gerekir mi? Düşüncelerinizi alarak başlayalım.
Bunların hepsinin bir gösterge olduğunu kabul etmek lazım ama fazla da büyütmemek lazım. Yani 45 saniye mi ne bekletti falan dediler. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız 2 dakika bekletilmişti. Burada 45 saniye oldu falan gibi. Bunu çok fazla önemsemiyorum ben. İçerik daha önemli. Bir de fotoğraf önemli. Yani görünüş, vücut dili birçok şeyi ifade ediyordu. Yani Türkiye'nin böyle meydan okuyan bir hali yoktu. Orada beklediklerinin önemli bir kısmını alamadığını hissediyorsunuz. Yani resme baktığınız zaman hem Sayın Cumhurbaşkanımızın vücut dilinde hem de etraftakilerin, yani Sayın Cumhurbaşkanının arkasında sırada oturanların da vücut dilinden, yüzlerindeki ifadelerden bir hayal kırıklığı içinde olduğunu Türk delegasyonunun, öyle bir izlenim kolayca ediniliyor.
Belki önemli fakat daha çok içeriye yoğunlaşmak gerekir. Türk medyasında da sizin hatırlattığınız gibi Kremlin'de Sayın Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin dakikalarca bekletilmesi konuşulmuştu. Aslında orada önemli olan bunun Rus medyası tarafından dünyaya servis edilmesiydi. Fakat burada ne kadar doğru tabii bilemiyoruz ama Dmitri Peskov'la karşılaştığı için, ki belirtelim, Peskov Türkçe bilen bir Türkolog, aynı zamanda Kremlin sözcüsü. Sayın Erdoğan onunla karşılaştığı için bir nebze Putin'i beklettiği söyleniyor. Bu konuda kısa bir cevap rica etsem, Türk dışişleri bu tür karşı hamlelere dikkat eder mi Sayın Yakış? Yani bir misilleme olabilir mi Kremlin'deki bekletmeye?
Yani bekletme yoluna gitmemek lazımdır. Çünkü o karşılık olarak ben sana karşı bir misilleme yaparım, sen onun üzerine daha fazla misilleme yaparsın, ben daha fazlasını yaparım diye böyle bir açık arttırmaya gidilir. Bu yola gitmemek lazım. Zamanı gelince yalnız, aradan bir süre geçtikten sonra, unutulduktan sonra, bak vaktiyle şöyle bir şey yapmışsınız, haberiniz olsun diye o mesajı verilebilir ama bir şey elde edilecekse bu çeşit şeylerden elde etmeye çalışmamak lazımdır.
Zirveden sonra 16 maddelik bir bildiri yayınlandı. Burada belki altı en çizilesi husus Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tekrar vurgulanması oldu. Hani bundan doğal ne olabilir? Çünkü Astana süreci zaten böyle başlatılmıştı denilebilir takipçilerimiz tarafından. Fakat Türkiye'nin yaklaşık bir yıldır gündeme getirdiği ve zaman zaman tansiyonu yükselten bir sınır ötesi operasyon hazırlığı söz konusu, ki Sayın Erdoğan bunu tekrar etti. Endişelerimiz giderilmezse Suriye operasyonu gündemde kalacak şeklinde. Buradan baktığınızda Türkiye böyle bir ifadeye itiraz etmediğine göre olası bir operasyonla ilgili siz ne düşünüyorsunuz?
Böyle bir operasyon olmamasını ben temenni ediyorum. Çünkü her şeye rağmen başka bir ülkenin topraklarında askeri hareket yapıyoruz demektir. Bu uluslararası hukukun kabul etmeyeceği bir şeydir. Suriye topraklarında İran'dan ve Rusya'dan farklı olarak o ülkenin resmi makamları tarafından davet edilmiş bir ülke değildir. Amerika'nın ve Türkiye'nin Suriye topraklarında bulunması resmi makamların daveti üzerine olmadığı için orada bir fark olduğunu kabul etmek lazımdır. Çok önemli bir husus. İkincisi de Türkiye'nin en sonunda, yani şu anda Türkiye'nin Suriye'de askeri bir harekat gerçekleştirmesini tasvip eden bir ülke çıkmadı dünyada ve çok önemli 3 ülkede karşı çıktı. Bunlardan bir tanesi Rusya. Suriye'de son derece güçlü bir askeri mevcudiyeti var. İkincisi İran, Hizbullah aracılığıyla onun da çok güçlü bir mevcudiyeti var. Üçüncüsü Suriye'nin kendisi. Bir de dış bir aktör var, o da Amerika. Amerika'da Türkiye'nin Suriye'de askeri harekat gerçekleştirmesine desteklemediğini ortaya koyuyor. Amerika'nınkini belki her şeye rağmen bir farklı kategoride, farklı bir rafta, farklı bir dolapta muhafaza etmek lazım. Çünkü Rusya ve İran'ın Türkiye'nin Suriye topraklarında askeri harekatta girişmesine karşı çıkmasının nedeniyle Amerika'nın karşı çıkma nedeni arasında önemli bir fark var. Amerika'nın belki daha fazla seyyaliyeti var bu konuda. Seyyaliyeti derken şunu kastediyorum. Fırat'ın doğusunda özellikle Trump zamanında, bir önceki Amerikan Başkanı Trump zamanında Kürtlere hem bu petrol kuyularını muhafaza edin hem de onun ekonomik gelirinden de fayda sağlayın diye bir imkan sağlamıştı. Dolayısıyla Amerika'nın Türkiye'nin şimdi harekat yapmayı düşündüğü yerleri göz önünde bulundurduğumuz haritayı gözümüzün önüne getirip en önemli bölüm Fırat'ın doğusundan başlayıp Irak sınırına kadar uzanan galiba 444 kilometre mesafesinde uzun bir yerdi. O kadar uzun mesafenin kontrol edilemeyeceği sonradan ortaya çıktı. Galiba 144 kilometre mi neye rıza verildi. İki, Türkiye 30-40 kilometrelik bir genişliğinde bir yeri kontrol etmek istiyordu. O 30-40 kilometre hiçbir zaman ulaşılamadı. 15 kilometreyle bazı yerlerde 20 kilometreyle sınırlı kaldı. Bir üçüncü şey de bu güzergah üzerinde devriye faaliyetleri Türkiye'nin hedefi veyahut da Türkiye'nin zihnindeki modelde oranın devriye işinin münhasıran Türk askerleri tarafından yürütülmesi işiydi. Halbuki o da bir bakıma terk edildi. Türk ve Rus askerleri birlikte devriye görevini yerine getirmeye başladı. Yani Türkiye'nin en başında hedeflediği nokta ile şimdi gerçekleşmiş olan nokta arasında çok büyük bir fark var. Türkiye şimdi bugünkü koşullarda acaba bir fırsattan yararlanarak bu eski hedefimi, eskiden belirlemiş olan hedefimi şimdi gerçekleştirebilir miyim diye onun peşinde. Fakat Tahran'daki toplantıda hem İran hem Rusya hem de İran'da en üst lider olan yani Cumhurbaşkanı'nın da üstünde bir makam olan Hameneyi ile yapılan görüşmede Hameneyi biraz daha açık söylemek istediğini, pek tabii ki Türkiye'yi rahatsız eden şeyler bizde rahatsız eder tamam ama eğer terörle mücadele edilecekse Türkiye'nin kolladığı teröristlerin de elimine edilmesi lazımdır anlamında bir şey söyledi.
Bu noktada bir şeyi netleştirmemiz gerekir sanırım. Malumunuz Suriye'nin kuzeyinde terör unsurları denilince başta Rusya ve onunla birlikte Suriye konusunda aynı tavrı takınan İran'ın kastettiği aslında Suriye'nin kuzeyindeki cihatçı gruplar. Bir dönem IŞİD'e evet. Karşı kullanılabileceği düşünülen gruplar. Hatta Türkiye'nin Rusya'ya bu konuda bir takvim verdiği ve o unsurlardan bölgeye arındıracağı konuşuluyordu. Fakat bununla birlikte Türkiye, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurları dediğinde kastettiği kuzeydeki Kürt unsurlar. Bu üçlü zirvede olduğu gibi bir görüş ayrılığı yaşayacak ve gerilip tırmanacak mı acaba? Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurları konusunda bir uzlaşma sağlanabilecek mi?
Şimdi Amerikalıları burada ayırıp başka bir yere koymak lazım diyordum ya. Burada ikisini ayırarak söylüyorum. Gerek Rusların gerek Amerikalıların Kürt davasına olan desteğinin hiçbir zaman eksilmeyeceği kanaatindeyim. Çünkü Kürt davası uluslararası camiada böyle küresel hedefleri olan ülkelerin ceplerinde bulundurmak istedikleri ve diledikleri zaman masanın üzerine koymak istedikleri bir karttır. Çok önemli bir karttır. Kürt kartı. Dolayısıyla ne Rusya ne de Amerika bu Kürt kartından vazgeçmek istemez. İran'ın Kürt meselesine bakışı ise Rusya ve Amerika'nınkinden farklıdır. Ama her üçünün de Kürt meselesine bakışı Türkiye'ninkinden farklı bu sefer. Türkiye'ninki onların hiçbirine benzemiyor. Öyle bir durum var. Türkiye her şeye rağmen böyle bir harekatı gerçekleştirebilir mi? Bazen şartlar öyle el verir ki Amerika'nın önem verdiği yerler Kürtlere gidecek olan silahların giriş güzergahının kapatılmaması lazımdır. Önemli olan o. Onun dışındaki şeyler de Amerika belki taviz de verebilir. Yani Rusya'nın kriterleri başkadır. Verilecek tavizler konusunda, yani hangi Kürt unsurlara Türkiye askeri harekat gerçekleştirebilir sorusunu sorduğunuz zaman, mesela Tel Rifat'takine ve Münbiş'tekine belki Amerika o kadar önem vermeyebilir. İran'ın hedefi tamamen farklı. Onun en önemli hedefi İran'daki Hizbullah ile İran arasında ve Irak'ın kuzeyinden başlayarak, yani İran, Irak'ın kuzeyi, Kuzey Suriye, oradan Lübnan'a kadar uzanan bir şeridi kendi kontrolü altında tutmak istiyor. Asıl amacı o. Ve Rusya'nınki ise, Rusya demin söylediğim gibi Kürt kartı çok önemli bir kart olduğu için uluslararası politika izleyen, büyük devlet politikası izleyen her devletin cebinde bulundurmak istediği bir karttır Kürt kartı. Onun için Rusya o karttan vazgeçmez.
Belirttiğimiz gibi Sayın Erdoğan, endişelerimiz giderilmezse operasyon gündemde olacak dedi Suriye'ye. Buna cevap Tahran'dan geldi. Daha doğrusu henüz Tahran'da bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Miktat, böyle bir durumda Türkiye ile savaşmak zorunda kalırız gibi çok net bir ifade kullandı. Şimdi 10 küsur yıldır iç savaşı süren bir Suriye'nin tek başına Türkiye'ye böyle bir gözdağı vermesi çok akıllıca gelmeyebilir. Ama tabii ki bir reflekstir, devlet refleksidir, anlaşılabilir. Fakat burada arkasındaki Rusya ve İran desteğinin süreceği anlamını çıkarmak da mümkün. Siz bölgede sıcak bir çatışma ihtimali, iki ordu arasında bir savaş ihtimali öngörüyor musunuz? Bir operasyon olasılığı durumunda.
Yani bir böyle meydan savaşı, uzun süren savaştan ziyade belli yerlerde belki göstermelik bazı askeri harekatlar yaptırıp Türkiye'de de seçimler öncesinde bak biz harekat yapacağımızı söylemiştik. Bir gece ansızın geliriz diye söylemişti. İşte geldik, bu harekatı yaptık, ondan sonra şimdi dönüyoruz demek suretiyle. Böyle bir geçiştirici bir şeyle sonuçlanabilir. Yoksa Suriyelilerin söyledikleri doğrudur. Pek tabii ki kendi vatanlarını savunacaklardır. O onların hakkıdır da. Ve şimdiye kadarki ortak manevraları göz önünde bulundurursak, Rusya ve Suriye askerleri ortak manevralar yaptılar. Manevraların yeri hasaten Türk sınırında değil de Golan Tepelerinin yakınlarında yaptılar harekatı. Yani Türkiye'ye karşı savaşı vermemek için, ama ortak manevra yaptılar. Bunu kabul etmek lazım. Bir ikincisi, bazı yerlere Türkiye'nin de kritik gördüğü ve Türkiye'nin belki askeri harekatı gerçekleştirebileceği aday yerlerden bazılarında hem Ruslar hem Suriyeliler asker yerleştirmeye başladılar. Yani onlar da karşı tedbirlerini almaya başladılar. Bir çatışma olursa bunun böyle uzun sürecek bir savaş haline dönüşeceğine ihtimal vermiyorum. Ama savaş zayiatsız olmaz. Her iki tarafta da zayiat olması ihtimali vardır. Ben yine Türkiye'ye şehitler gelmesinin önlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Suriye'de yaptıklarımız en başından beri yanlıştı. Halen yanlış olmaya devam ediyor. Bir an önce bataklıktan Türkiye'nin sıyrılması lazımdır.
Sayın Yapış, iç politikayla ilgili konuşmak istemiyorum diyebilirsiniz. Bu riski göze alarak soruyorum. Aslında belirttiğimiz husus Türkiye'nin iç politikasıyla, daha doğrusu hükümetin güttüğü iç politikayla yakından ilgili. Çünkü milliyetçi muhafazakar dalganın yükselmesi için bir operasyon planlandığı muhalefet tarafından da iddia ediliyor. Böyle bir durumda dediğiniz gibi göstermelik ve süreli, kısa süreli bir operasyon mu olur? Yoksa bu defa iktidar blokunun oy oranının düşmesini hesaba katarak çok daha büyük ve Allah muhafaza diyoruz kanlı bir çatışmanın planı yapılabilir mi? Bunu siyasetteki deneyiminize ve şimdiki gözlemlerinize dayanarak soruyorum. Siz kişisel olarak ne görüyorsunuz? Bölgede hangi riski görüyorsunuz?
Yani Türkiye'nin böyle büyük bir iç savaşa sürüklenmesi ihtimalini uzak görüyorum ve temenni de etmiyorum pek tabii ki. Ama kışkırtmalar olduğunu tahmin ediyorum. Sur içindeki olayları hepimiz hatırlıyoruz. Kürt sempatizanı partilerin 81 sandalye almak suretiyle parlamentodaki 3. parti haline gelmeleri, 7 Haziran seçimlerini kastederek söylüyorum. O tarihte Kürtlerin bu kadar oy almış olmaları AK Parti'yi ürküttü. Öteki muhalefet partileri bu durumu nakde tahvil edemedikleri için, yani bu fırsatı değerlendiremedikleri için Sayın Erdoğan erken seçim yapmak suretiyle bütün tabloyu değiştirdi. Ama zaman içinde pek tabii ki Kürt oylarının, Kürtçe konuşan vatandaşlarımızın oylarının da belli bir istikamette yerine oturma, alternatifler üretme noktasına geldiğini görüyorum. Pek tabii ki Kürtçe konuşan vatandaşlarımız arasında, gençler arasında öyle idealist gençler vardır ki ben Türk toprakları üzerinde bağımsız bir Kürdistan dışında hiçbir alternatifi kabul etmiyorum diyenler de vardır. Ama ne Türk milletinin, ne Türkiye devletinin, ne de ana akım Kürtlerin bu idealist bir avuç gencin söylediklerinin peşine takılıp da bir politika üretmelerine ihtimal vermiyorum. Muhtemelen ana akım Kürtlerin görüşü ağır basacaktır. Ana akım Kürtler de şimdiye kadar gayet istikrarlı bir şekilde kime oy vermişlerse o yönde oy vermeye devam edeceklerdir.
Eski Dışişleri Bakanı, daha sonra başbakanlık yapmış Sayın Ahmet Davutoğlu'nun güncel bir açıklaması var. Ona ayrıca dönmek istiyorum fakat Suriye bahsini kapatmadan evvel Türkiye'deki hükümetin iç politikalarına dönük, yani seçime dönük bir takım beklentilerle Suriye'de sizin az önce ifade ettiğiniz gibi kısa süreli ve dar kapsamlı bir operasyon yerine daha büyük bir askeri operasyon gündeme gelebilir mi? Böyle bir risk görüyor musunuz?
Yapılırsa çok yanlış olur, yapılmaması lazımdır. Uluslararası camiayı da karşımıza almış oluruz. Sonuçları da Türkiye'nin aleyhine olur. Temenni etmiyorum böyle bir şey olmasını ve olması ihtimalini de çok yakın görmüyorum. Daha ziyade yöresel göstermelik, bak işte söz vermiştik işte o sözümüz yerine getiriyoruz anlamına gelen harekattan ibaret kalması ihtimalini daha yüksek görüyorum.
Daha önceki operasyonda da tam da belirttiğiniz eleştiri aslında siyaset bilimi uzmanları, uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından dile getirilmişti. Hani Türkiye içeriye dönük verdiği sözleri yerine getirmiş oldu. Bundan acaba milliyetçi muhafazakar desteği alarak umduğunu yakaladı mı, bu ayrıca tartışılır. Ama şimdi böyle bir durumun hem uluslararası büyük bir tepkiye yol açacağını hem de Türkiye'nin aleyhine olacağını vurguluyorsunuz. Peki buradan şimdi o konuşulan, daha önce Zafer Partisi Genel Başkanı tarafından da dile getirildi. İlginçtir, kamuoyunda yine ilginç kişiliğiyle bilinen Cübbeli Ahmet olarak bilinen isim tarafından da dile getirildi. Fakat Sayın Davutoğlu gibi Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapmış, şimdi de Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu dedi ki iç savaş açısından, iç karışıklık açısından bu kışı çok tehlikeli buluyorum. Şimdi bu cümle ifade eden üzerinden düşündüğümüzde çok anlamlı olabilir. Siz ne diyeceksiniz Sayın Davutoğlu'nun açıklaması üzerine?
Sayın Davutoğlu'nun bu teşhisinin gerçekleşmemesini temenni ediyorum bir ve gerçekleşme ihtimalinin az olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şeye rağmen baba Türk seçmeni bütün eksikliklerine rağmen Türkiye'nin de bir demokrasi cenneti olmadığını da göz önüne alarak bütün bunların hepsini üst üste koyalım. Her şeye rağmen 1945 yılından beri çok partili rejimi benimsemiş, uygulamış, bunun nimetlerini görmüş, aksaklıkları da olmuş, duvara da tosladığı olmuş ama her şeye rağmen baba Türk seçmeninin bir sağduyusu var. O sağduyunun ağır basacağını ve böyle bir iç karışıklığın gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü geçmişte buna benzer girişimler de oldu. Özellikle Alevi kesimleri harekete geçirmek ise Maraş'ta olan olaylar, Sivas olaylarını düşünürseniz bu çeşit şeyler yapıldı ama bunu bir iç savaşa benzetmek zor değil. Bu çok vahim bir kargaşalık ve sorumsuzluktur. Bunu ben iç savaş boyutlarına ulaşacağına ihtimal vermiyorum. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi, Türk seçmeninin sağduyusu bu noktalara, Sayın Davutoğlu'nun söylediği noktalara gelmesini önleyecektir diye düşünüyorum.
Bu dileğinize biz de yürekten katılıyoruz ve buradan diğer bir güncel konuya geçelim istiyoruz. Biz Suriye'ye olası operasyon ihtimalini konuşuyoruz ama aslında Türk ordusu Suriye ve Irak kuzeyinde hep hareketli. Gerek sınır ötesinde gerekse sınırlar içinden yürüttüğü bir takım operasyonlarla. Nitekim Zaho'da Türk topçusunun ateşiyle henüz Türk kaynaklarınca doğrulanmamakla birlikte ciddi can kaybının yaşandığı bir bombalamadan söz ediliyor. Bu belki daha sonra Türk kaynakları tarafından olayın aslı astarı yahut da henüz kamuoyuna yansımamış detayları paylaşılabilir. Bu Türkiye'nin gerek Suriye'nin kuzeyine gerekse Kuzey Irak yönetimine dönük bir operasyon ihtimalini güçlendirir mi sizce? Yoksa bir hataydı açıklaması yapılarak geri adım atılır mı?
Bir kere Kuzey Suriye'de yapılması düşünülen şeyler ile Kuzey Irak'ta yapılmakta olan, halen yapılmakta olan ve şimdiye kadar yapıla gelmiş olanları karıştırmamak lazım. İkisi birbirinden farklı. Dolayısıyla ikisinin dinamikleri farklı ama şehit haberleri geliyor maalesef. Türkiye en başından beri bu olayların 80'lerde başladığı zamandan beri kayıplarımızın sayısını düşünürsek neredeyse Çanakkale Savaşı'ndaki kayıplarımıza eşit hale geldi. Çanakkale Savaşı'nda 235 bin kişi ölmüştü galiba. Çok büyük kayıplarımız oluyor. Bugünkü çağda bu kadar büyük, sürekli kanayan bir yaranın kan akmaya devam etmesini, bunun şu veya bu şekilde önlenmesi lazımdır diye düşünüyorum.
O halde bu bahsi kapatmadan yine Kürt sorunuyla yakından ilgili bir isim Selahattin Demirtaş'ın güncel bir açıklaması oldu. Çanakkale'yi ziyaret etmek isterim dedi. Bu tabii ki Türk seçmene dönük ciddi bir mesaj ama bununla birlikte çok önemli bir ifade kullandı. Şu şekilde yorumlandı. PKK'nın silah bırakmasını, bir savaşın, bir şiddetin engellenmesini diyalogla sağlamak mümkün. Bu acaba seçime dair, seçime dönük bir mesaj mı? Yahut da Kürt seçmene biz de bir açılım yapmak durumundayız. Bunun mesajı mı? Siz nasıl yorumladınız Demirtaş'ın bu açıklamalarını?
Yani Sayın Demirtaş akil bir insan olarak ve bir lider olarak şimdiye kadar hep olumlu şeyler yaptı. Zaman zaman pek tabii ki HDP'li çevrelerden ama bizim tabanımız aynı anlamına gelen HDP'nin ve PKK'nın tabanının örtüştüğü alanlar bulunduğunu ima eden beyanlar oldu. Şimdi Demirtaş sorumlu bir insan olarak ve hapiste de olsa liderlik vasfını yine ortaya koymak suretiyle doğru olan bir şey yaptı. Çünkü bu çeşit insanlar eğer toplumun önüne düşerlerse pek tabii ki 12 ile 15 milyon vatandaştan bahsediyoruz değil mi Kürtler derken. O kadar insanın arasında aşırı Kürt militanı da vardır. Son derece yumuşak ve her türlü çözüme açık olan insanlar da vardır. Ortadaki insanlar da vardır. Onun için o büyük kitlenin, ana akımın ruhunu doğru dürüst yakalamamız lazım. Ve o ruhun da Sayın Demirtaş'ın söylediği ruh olduğu kanaatindeyim ben. Yani artık zamanı geldi bu işin, çatışmayla olmuyor, olmadığı ortaya çıktı. Şu kadar kaybımız oldu. Nasıl olsa en sonunda yine şu veya bu şekilde masa etrafında oturacağız. Yani Dolmabahçe masasını çökerttiler, bilerek çökerttiler. Ama yine olursa bir başka Dolmabahçe masası veya bilmem ne masası denilecekse o masa etrafında bu konular görüşülüp bir anlaşmaya varılacaktır. O anlaşmanın er veya geç olabileceğini ümit ediyorum ben. Sayın Demirtaş da bunun yolunu açtı ve öyle zannediyorum ki buna itiraz edenler de çıkacaktır. Onunla aynı fikirde olanlar da çıkacaktır. Toplumun ve Kürtçe konuşan Kürt seçmeninin de eğilimlerini göreceğiz zaman içinde. Ben Kürt seçmeninin ana akımının yine Sayın Demirtaş'ın söylediği istikamette gelişeceği kanaatindeyim.
Sayın Yakış, Dolmabahçe'deki masa bilerek çökertildi ifadesini kullandınız. Akla ister istemez şu soru geliyor. Evet, iktidarın böyle bir tercihi olabilir. Nitekim Adalet ve Kalkınma Partisi suçlandı bununla ilgili de. Akabinde gelen Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak da belki bu suçlamaları haklı çıkardı. Yani milliyetçi bir koalisyon için çözüm süreci ve Dolmabahçe'deki masa bir şekilde feda edildi, bırakıldı. Fakat sadece iktidar partisinin bir seçim miydi? Yoksa biliyorsunuz Türk meselesi daima devlet aklıyla ya da kullanmak doğru olursa derin devletle birlikte değerlendirilir. Yani Dolmabahçe'deki masayı çökerten ya da çözüm sürecini bitiren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi bir tercihi miydi yoksa bir devlet politikası mıydı?
İttihat ve Terakki zamanından beri 1912'lerden beri Türkiye'de bir grup insan devlet adına hareket ediyoruz deyip Osmanlı'yı dağıttılar. Ondan sonra Cumhuriyet döneminde de çeşitli sağa sola çarpmalar oldu. 1960 ihtilali oldu, 71 müdahalesi oldu, 80 müdahalesi oldu. İşte bir de 15 Temmuz. Bütün bunları düşünürseniz Türkiye'de demokrasiyi doğru dürüst hazmedememiş fakat devletin içinde yer alıp devlete yön verme yetkisini kendisinde bulan, haksız yere bulan, böyle bir yetkisi olmadığı halde bu yetkiyi kendisine mal eden insanların olduğunu görüyoruz ve bu insanların da zaman zaman şu veya bu şekilde topluma huzursuzluk verdiklerini görüyoruz. Artık bunların yavaş yavaş terk edilmesi lazım Türkiye'de. Doğru dürüst bir batılı anlamda bir demokrasinin yürüyeceğini ümit ediyorum. Şimdi İsrail'de bir Arap İsrailli kadın partiden istifa ettiği için hükümetin düşmesi söz konusu oldu. Bir kişi, kadıncağız yalnız başına, o istifa edince hükümet düşüyordu. Rica ettiler kal hükümette diye, hükümet ayakta kaldı. İsveç'te İran kökenli bir kadın, ben partiden istifa ederim dedi, işte tehdit etti ve hükümetin ayakta kalmasını sağlıyor. Nasıl oluyor bu? Demokrasi dediğimiz şey bu işte. Bir çoğunlukta bazen bir kişi o çoğunluğun kaderini değiştirebiliyor. Bunlar demokraside doğru olan şeylerdir. Demokrasinin böyle olması lazım. Demokrasi mutlaka ezici çoğunluklarla yürümesi şart değil. Hatta Baltık ülkelerinde hükümetlerin azınlık hükümeti olarak kurulması geleneği var. Onu tercih ediyorlar. Yani şöyle bir şey düşünelim. 300 sandalyeli bir parlamento, 150 sandalyeye ulaşamamışlar, 145'te kalmışlar. Acaba 10 kişilik küçük bir partiyi de yanımıza alıp 155'e çıkalım mı diye hesap yapan insanlar oluyor. Baltık ülkelerinde buna itibar etmiyorlar. Azınlık hükümeti kuruyorlar. Azınlık hükümetinin avantajı şu. Mesela tarım politikasında bir kanun çıkarmak istiyorsan muhalefetteki A partisiyle işbirliği yapıyorlar. O tarım kanununu çıkarıyorlar. Sonra diyelim askeri konularda bir kanun çıkarmak gerekiyorsa militan bir partiyi yanlarına alıp onun desteğiyle o kanunu çıkarıyorlar. Böylelikle parlamento bölünmüş, ondan sonra ortadan yarılmış ve birbirlerine düşman iki grup olmaktansa herkesin de iştirak ettiği, şu veya bu şekilde katkıda bulunduğu bir hükümet çeşidi ve bir kanunlar malzemesinin çıkarılmasının yolu açılıyor. Bu Baltık ülkelerinde gelenek haline gelmiştir. Şimdi Türkiye'de mutlaka bir şeyin ezip geçecek şekilde iktidara gelmesi beklentisi oluyor. Buna gerek yok. Demokrasi %50'den bir fazla olduysa o hükümeti kurar. Bu günlere ne zaman geleceğiz bilemiyorum ama inşallah ben hayattayken de geliriz.
Keza Almanya'da da senelerdir süren başarılı koalisyon örnekleri de var. Sizin Baltık ülkelerinden verdiğiniz azınlık hükümeti örneklerinde olduğu gibi. Oysa Türkiye'de malumunuz siyasette istikrar vaadiyle daha güçlü hükümetler bir şekilde topluma daha hoş gösterilmeye çalışıldı. Bu da malum güç zehirlenmesi gibi bir sonuç doğurabiliyor. Peki Sayın Yapış, Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarında dikkat çekici bir ifade de Öcalan'la ilgiliydi. Daha önceki dönemlerde biliyoruz Cumhur İttifakı Abdullah Öcalan'ın ağzından bir takım açıklamalarla seçmen oyuna bir şekilde daha hoş gelebilecek yönlendirmelerde bulunmaya çalıştı. Fakat Demirtaş, Öcalan alet olmaz bu tür oyunlara şeklinde bir ifade kullandı. Siz acaba bu dönemde Cumhur İttifakı tekrar bir Öcalan-Demirtaş ayrıştırmasına girişir mi ve tutar mı böyle bir arzu?
Bu Yalancı Çoban'ın hikayesine benziyor. Kürt seçmeni de bilinçsiz bir seçmen değil. Bundan önce Öcalan'ı kullanmak suretiyle bir adım atıp da ondan sonra yüzüstü bırakması örneği önümüzde dururken Kürt seçmenin bu kez tekrar aynı oyuna gelip de yine hükümetin Öcalan'ı veya onun bir yakınını sahneye çıkarıp orada konuşturmak suretiyle bir yere varabileceğini zannetmiyorum. Yani çok marjinal faydası olur onun. Onun da hükümetin bunun zahmetine değip değmeyeceğini, iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Ve asıl değerlendirecek olan da pek tabii ki Kürt seçmenidir. Kürt seçmeni bir defa dili yandı, aldatıldı. O aldanmaya bir daha rahmi olmayacağını zannediyorum.
Türkiye'nin son dönem politikalarında aslında bir akla dönüşü görüyoruz. Daha önce 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçlanan Birleşik Arap Emirlikleri ile bir araya gelindi. Üst düzey görüşmeler, ziyaretler gerçekleştirildi. İsrail ile ilişkiler düzeltiliyor ve daha da devamı gelecek gibi görünüyor. Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Bin Salman'la görüşmeler sürdürülüyor. Hatta Mısır'la Sisi'ye karşı kullanılan ağır ifadelere rağmen alt düzeyde görüşmelerin sürdüğü biliniyor. Bu Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartların bir dayatması mı yoksa Türkiye dış politikada stratejisini mi değiştiriyor? 2. Esad'la da görüşmeler başlayabilir mi? Belki halihazırda sürüyor olabilir mi?
Pek tabii ki devletler arasındaki ilişkiler böyle kızıp hani Yunan Cumhurbaşkanı'na kızıp da oynamıyorum seninle kabilinden sözlerle devlet yönetilmez. Ülkelerin çıkarları vardır. Ülkelerin çıkarları eğer iki ülkenin liderlerinin bir araya gelmesini gerektiriyorsa o liderlerin bir araya gelmesi lazımdır. Bu liderler için söylediğim devletler arasındaki ilişkilerde de pek tabii ki Kaşıkçı'nın öldürülmesi veya tamamen imha edilmesi diyelim nasıl tanımlayacaksak Kaşıkçı olayı çok vahim bir olaydır. Hiç olmaması lazımdır. Tekrar edilmesinde tasavvur da edilmemesi lazımdır. Ama oldu diye Türkiye ve Suudi Arabistan gibi iki önemli devletin ila nihaye küs ve ilişkileri bozuk halde kalması doğru değildir. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri ile de Libya'da çatıştık. 15 Temmuz olaylarındaki Türk yetkililerin Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri hakkında söylediklerinin hepsini işte kayıtlarda var biliyoruz. Sesleri de var, yazıları da var, her türlü şeyleri söylediler. Onu da söylememeleri lazımdı. Türkiye'de yapılmaması gerektiği halde yapılan birçok şey var. Yapılması gerektiği halde yapılmayan da birçok şey var. Kaşıkçı olayında Türkiye'nin en başta Cumhurbaşkanı düzeyinde bu konuda beyanlarda bulunmak yerine hükümet sözcüsüne veya parti sözcüsüne veya Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne bir kağıt yazdırıp gayet iyi üslupla yani bu olaydan ne kadar üzüntü duyduğumuz böyle bir şey meydan verilmemesi gerektiğini söyleyip o şekilde geçiştirmesi gerekirdi. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanımız kendisini expose etti yanlış olarak ve işte biz bunun takipçisinin olmasını biliriz falan gibi şeyler söyledi. Sonradan o söylediklerini yerine getiremedi. Dolayısıyla Türkiye'nin yapmaması gerektiği halde yaptığı şeyler var. Bir de bu olaylar sırasında yapması gerektiği halde yapmadığı şeyler de var. Nedir onlar? 1963 tarihli Viyana Konsolosluk Sözleşmesi'ne göre yerel makamların çok ciddi şüpheler olduğu halde bir cinayet işlendiğine dair intiba edindikleri zaman kapıyı kırıp içeriye girme hakları vardır. Konsolosu ve konsolosta gördükleri herkesi tutuklama imkanları vardı. Bunları yapmadılar ve hatta akşam 17.30'da galiba cinayetin işlenmiş olduğu artık tamamen sübut buldu. Bütün double checklerle ortaya kondu ki adam içeride öldürülmüş. Buna rağmen canileri Suudi Arabistan'a götürecek olan uçak saat 18'de hareket edecekti. O yarım saatte uçağı durdurmaları imkanı vardı. Bu da yapılmadı.
Peki Sayın Yakışık bunlar yapılmalı mıydı? Çünkü sözünü ettiğiniz meseleler fevkalade diplomatik kriz doğurabilecek meseleler. Yapılmalı mıydı? Buna ilaveten sizin belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanı düzeyinde tepki verirken Türkiye aslında uluslararası arenada ilkeli olduğu için takdir de gördü. Daha sonra bu davanın Suudi makamlarına devredilmesi bu ilkenin bir anda ayaklar altına alındığı eleştirilerine yol açtı. Bir, bu konuda diplomatik kriz çıkarma pahasına gerekli tutuklamalar yapılmalı mıydı? İki, Türkiye ilkesel olarak mı kaybetti Kaşıkçı davasında?
Tutuklanmasında bir sakınca yoktu. Çünkü çok şiddetli intiba var orada içeride bir şeyler olduğuna dair ve saat 17.30'da da bu cinayetin işlenmiş olduğuna dair işaretler var. Konsolosluk sözleşmesi konsoloslara sadece görevlerinden ötürü, görevlerinin ifasından ötürü ayrıcalık sağlıyor. Mesela havaalanına bir kurye çantası götürüyor bir konsolosluk mensubu. Ondan sonra orada trafiğe takılıyor, polis durduruyor. Bu kurye çantası taşıdığı için yani diplomatik görevini veyahut da konsüler görevini yaptığı için orada durdurulamaz. Ama cinayet işlenmişse yani konsolosların görevlerinden ötürü dokunulmazlıkları vardır. Halbuki hiçbir konsolosun adam öldürme diye bir görevi yok. Dolayısıyla bir konsolosun birisini öldürdü diye tutuklanmasının hiçbir sakıncası yok ve bunun da büyütülecek tarafı yok. Herkese izah edilebilirdi tutuklanmış olmasını. Nitekim bir süre sonra bunun gerçekten de bir cinayet işlemiş oldukları ortaya çıkacaktı. Şimdi bir uçak da gecenin 11'inde Irak üzerinden Suudi Arabistan'a gitmek üzere havalandı. Yani akşam 17.30'da kalkan uçak neyse gitti. Ama ikinci bu uçak gecenin 11'inde kalktı ve Haymana üzerine kadar gittiği zaman oradan devam etme yoluna diye talimat geldi. Haymana üzerinde uçak bir süre tur yaptı. Ondan sonra yoluna devam etme izni verildi. O da yanlış. Besbelli bu adamlar bu haltı işlemişler. O zaman o uçağı geri çevirip indirip ya orada indirip ya da İstanbul'a getirip ondan sonra onları tutuklamak lazımdı. Bütün bunlar yapılabilirdi. İki ülke arasındaki ilişkileri bozacak bir şey de değil bu. Çünkü bir adam hata yapmış, o hatanın cezasını çekmesi lazımdı. Bu iş yanlış yönetilmiştir. Ama şimdiye kadar söylediklerim sadece Kaşıkçı olayla alakalı. Ötekilerde de yapılmaması gerektiği halde Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyine bu ileri geri sözler etmemek lazımdı. Ona da gerek yoktu. Ondan sonra da işte şimdi tabii muhtaç duruma geldiğimiz zaman bu sefer biz daha zayıf duruma geliyoruz. Mısır'la olan ilişkilerimize baktığımız zaman Mısır'la ilişkileri bozmak için nedenimiz yoktu. Bir ülkede ihtilal olmuş, askeriye Müslüman kardeşler ağırlıklı bir hükümeti düşürmüş. Böyle zamanlarda yapılması gereken usul şudur. Açıklama yaparsınız ve o ülkede olan askeri müdahaleyi yermek lazımdır. Yani takviye etmek lazımdır. Türkiye takviye etmiştir. Takviye etme görevini yapmıştır doğrusu. Ama öteki ülkeler bir müddet sonra takviye ettiler. O işi tamamladılar. Ondan sonra o ülkeyle öteki ülkeler arasındaki ilişkiler ila nihaye bozuk kalamayacağına göre şu veya bu şekilde ilişkiler kurulacaktır yine. Nitekim Fransa'dan başlamak üzere Sisi'ye Kırmızı Halılarla Paris'te karşılandı. Sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı sırasında Amerika Başkanı Sisi'yi misafir etti. Hatta akşam yemeğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılması gerekirken ben Sisi'nin oturduğu masada oturmam demek suretiyle o masaya oturmamıştır, erken ayrılmıştır. Bütün bunların yapılmaması lazımdı.
Aslında ilkesel bir duruş olarak değerlendirilemez mi Sayın Yakışlı? Sayın Cumhurbaşkanı Sisi'ye hatta doğrudan Sisi'yi kasıtla söylediği sözlerin altında kalmamak için böyle bir hamle yapmış olabilir denilebilir. Bu bağlamda Kaşık cinayeti de dahil ilkesel olarak Türkiye'nin tutumunu, Türkiye ilkesel olarak mevzi mi kaybetmiş oldu değerlendirir misiniz?
Evet, yani mevki kaybetmiştir, yapmaması lazımdı. Ve Türkiye'nin bunu bütün dünyadaki ülkelerin yaptığı gibi yapıp bir açıklamayla Mısır'daki askeri darbeyi takviye ediyoruz. En kısa zamanda demokrasinin yine geri gelmesini temenni ediyoruz demesi gerekirdi Türkiye'nin. Türkiye Mısır'daki Müslüman kardeşler ağırlıklı bir hükümetin devrilmesini hazmedemediği için dünyadaki bütün ülkeler Mısır'la ilişkileri düzelttiği halde halen düzeltemeyen tek ülke Türkiye kaldı. Ki Türkiye Mısır'la ilişkileri o kadar yoğun, o kadar eski tarihe giden bir ilişkiler manzumesi ki böyle bir ülkeye karşı bu hareketin yapılmaması lazımdı. Nitekim Mısırlılar da bunun gayet iyi bildikleri için gayet köklü bir diplomasileri vardır. Türkiye'nin bu duruma düşmüş olmasını kendi lehlerine değerlendirerek şimdi ayak sürtüyorlar. Önce Semih Şükrü ve Mısırlıların Dışişleri Bakanı biz Türkiye'nin ne söylediğine değil ne yaptığına bakacağız diye beyanda bulunmuştur. Daha sonra da Türkiye'nin davranışlarında bir istikrar yakalamak istiyoruz. Yani bugün böyle yapıyor, yarın değiştiriyor mu yoksa istikrarlı bir şekilde belli bir politikayı Mısır'a karşı yapması gerektiği şeyleri Türkiye yapıyor mu yapmıyor mu bir istikrar görmek istiyoruz dediler. Ve şu anda onu sürdürüyorlar. Onu da İstanbul'daki önce televizyonlarını siyasi programlar yapılmasını men etti Türkiye. Sonra önde gelenlerin, Müslüman Kardeşler Örgütü'nün ileri gelenlerini Mısır'a iadesini istediler. Türkiye onu kabul etmedi. Bir üçüncü ülkeye iade edilebilir mi meselesi galiba şimdi görülüyor. Ama Mısır bütün bu konularda ayak sürtüyor, bilerek yapıyor bunu. Ve parmağını Türkiye'nin gözüne soka soka yapıyor ki Türkiye'nin bu duruma düşmemesi lazımdı.
Dediğiniz gibi aslında tam da belki bu duruma düşmek diye ifade edilebilir. Peki düştüğümüz bu durumda, gelinen bu noktada dış politikada son olarak kısa bir cevap rica edeyim. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşmeler açıktan başlamalı mı? Hem ülkemizdeki Suriyelilerin nüfusu açısından ve onlara gösterilen zaman zaman tepkiler açısından hem de ikili ilişkiler ve tabii ki güney sınırımızın güvenliği açısından.
Her şey bakımından yarından tezi yok. Suriye ile ilişkilerin hemen kurulması lazım, müzakereler yapılması lazım ve Suriye bizden ne bekliyor? Pek tabii ki Suriye'de siz bize bir sürü şeyler yaptınız ama hepsini affettim diyecek hali yoktur. Çünkü orada milyonlarca insan, milyonlarca Suriyeli Türkiye'nin izlediği politika nedeniyle öldü, evleri yıkıldı, yakınlarını kaybettiler, ülke birçok sıkıntıya girdi, ekonomik sıkıntıya girdi. Bütün bunlar oldu. Dolayısıyla Suriye pek tabii ki hemen üzerine atlayacak değildir Türkiye bir açılım yapıyor diye. Ama bu açılımın yarın yapılsa öbür gün yapılmasından daha iyidir.
Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İyi çalışmalar diliyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
Sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemde konuğumuz eski Dışişleri Bakanı Sayın Yaşar Yakıştı ki kendisiyle Tahran'daki üçlü zirve ve ardından Suriye'de yükselen tansiyonu konuştuk. Altını çizelim, kendisi yarından tezi yok. Suriye'de müzakereler başlamalı dedi ve tabii ki dış politikada kişisel, duygusal yaklaşımlardan ziyade ikili devlet ilişkilerinin gereği yerine getirilmeli, serin kanlı olunmalı dedi. Tekrar Kronos gündemde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.